Ayrım 22, sayfa 233. Dizleri titredi. Yanındaki adama dehşetle baktı. İnanmak istemiyordu ama şaşkınlıktan beyni olayları doğru düşünemeyecek kadar mukayese gücünü yitirmişti. Yoksa diye düşündü. Aklına çörüklenen yoksa'yı kendisi de cevaplamaktan acizdi şimdi. Bu yolun bir an önce bitmesini, evinin huzur dolu ortamındaki sakin ve güvenli ortamını istiyordu artık. Tüm hayalleri yıkılmıştı. Beyninde Erol'la ilgili tüm sorular yeniden canlanmıştı. İlk karşılaşmalarının tesadüf olup olmadığı, Fahriye Hanım'ın kendisinden hoşlanmaması, evinin adresini bilmediği halde Erol'un gelmesi, tabloyu asmadığı halde astım diye yalan söylemesi ve şimdi de Orhan'ın söylediği ismi bilmesi. Aslına bakılırsa Orhan da bir bilmeceydi. Tanımadığı bir insanın resmini yaparak birden karşısına çıkması, silahla peşine takılması, onu korumaya kalkışması, babasının resmini görmek istemesi, vurulması, bütün bunlar ne anlama geliyordu? Erol'a bunları sorabilir miydi? Aralarındaki ilişkide müthiş bir tutarsızlık vardı. Yaşadıkları çirkin bir oyun gibi geliyordu. Kör bir komplo. Aleyhine kurulmuş bir tertip. Ama çok saçma değil miydi? Mantığı böyle bir olasılığı kabul edemezdi. Tanıdığı ve tanımadığı bu insanların kendi gibi basit ve sade bir hayat süren sıradan bir insanla ne ilişkileri olabilirdi? Zaten bütün bunları daha evvel de düşünmüş ve komik bulmuştu. Beynini kemiren bu sualleri Orhan'a soramazdı. Zaten aşırı sinirli olan nişanlısını daha da kızdırmaktan başka işe yaramazdı. Kendisi de gülünç duruma düşerdi. Korkmaya başlamıştı ve konuyu Erol'a açmaktan vazgeçti. Hem Rıfkı'yı ve Orhan'a babası olduğunu iddia eden adamı Erol, Orhan'dan da duymuş olabilirdi. Aralarındaki konuşmaları Erol tüm detayıyla açıklamamıştı ki. Bunu niye daha önce düşünemedim diye hayıflandı. Hep böyle yapardı zaten. Önce aklına bir şey takılır, kendi kendine gelin güvey olur, hadiseleri ters ve olmayacak şekilde yorumlar, sonra da saçma sapan sonuçlar çıkarırdı. Konuyu açmakla Erol karşısında zor duruma düşecekti. İyi ki ağzımı açmadım diye sevindiği bile yine haksızlık etmişti sevdiği adama. Alfa Romeo ıslak asfaltta hızla kilometreleri yutuyordu. Elini uzatıp Erol'un vites kolu üzerindeki elini okşadı. Sevgiyle gülümsedi. Araba evinin kapısı önünde durduğunda Mine yukarıya çıkması için sevgilisine ısrar etti. Fakat Erol yapacağı işler olduğunu ve gece çalışması gerektiğini söyleyerek bu teklifi reddetti. Bu gece işi olmadığını biliyordu ama galiba Erol'un üzerindeki gerginliği atması için yalnız kalmaya gereksinimi vardı. Bunu anlayışla karşılayan Mine de fazla ısrar etmedi. Dairesine girdiğinde çelişkili duygular içindeydi. Aklına gelen abuk sabuk fikirlerle mutluluğunu kendisinin gölgelediğini düşünüyordu. Kıskançlığını böylesine belli eden bir erkeğin sevgisinden şüphe etmek anlamsızdı. Bugünkü geziden yorgun düşmüştü. Fiziksel yorgunluktan ziyade gün boyu aklında çöreklenen sorularla mücadele etmesi ve bütün bunların tek sebebi Orhan'ın dengesizliğiydi. Erol'un evine gitmekle aralarındaki ilişkiyi tatsız ve anlamsız bir yola sürüklemişti. Orhan'dan nefret ediyordu şimdi. Mutluluğu ile oynamasına izin vermeyecekti. Onun son bir kere daha görüşmesi ve kesinlikle hayatından çıkıp uzaklaşmasını isteyecekti. Artık ona tahammülü yoktu. Evet, bunu yapmalıydı. Hem de vakit geçirmeden. Aklına geldi birden. Niye şimdi gitmiyordu? Saatine baktı. 19.30'du. Henüz erken sayılırdı ve bu geciktirilmemesi gereken bir konuydu. Acaba Orhan'ı evinde bulabilir miydi? Bir an içini tedirginlik aldı. Sağı solu belli olmayan bir hastaydı o. Sabit fikirleri olan tehlikeli biri. Hele zaman zaman tutulduğu o nöbetimsi hallerden birini yaşıyorsa içi içine yiyordu. Kim bilir, belki de Erol'dan hoşlanmadığı için başka şeyler de uydurmuş olabilirdi. Sırtındakileri çıkardı. Daha rahat spor şeyler giydi. Şemsiyesini aldı ve yeniden sokağa fırladı. Bir taksiye atlayarak doğru Orhan'ın evine yollandı. İçinden de inşallah evdedir diye dua ediyordu. Ayazpaşa'da taksiden inince eski apartmanın aşınmış merdivenlerini deli gibi çıktı. Nefes nefeseydi, zili çaldı, kapı açılmıyordu. Korktuğu başına gelmişti, Orhan evde yoktu. Ne yapacağına karar veremedi. Bekar adamdı, ne zaman döneceğini bilemezdi. Kör talih diye söylendi. Kapının önünde homurdanıp durdu. Yarın pazardı. Sabahleyin tekrar gelirsem belki onu bulurum diye geçirdi içinden. Keşke yanıma kağıt kalem alsaydım. Hiç olmazsa bir not bırakırdım diye aklından geçirirken merdivenlerin alt basamaklarından akseden ayak seslerini duydu. Trabzanlardan eğilip aşağıya baktı, Orhan'ı gördü. Ressam hızlı hızlı çıkıyordu basamakları. Birden Mine'yi gördü, rengi uçtu, sarardı. İlk sorduğu şey, nasılsın, bir şeyin yok ya demek oldu. Mine sinirden titriyordu, sesini yükselterek, sana çok kızgınım diye bağırdı. Orhan sesini çıkarmadı, durumu anlamış Mine'nin Erol Baran'la görüştüğünü hemen sezinlemişti. Cebinden anahtarını çıkararak kapıyı açtı ve genç kızın içeriye geçmesi için yol verdi. Mine, ressamın suçluluğunu kabul ettiğini onun suskun halinden anlıyordu. Saatlerce yağmur altında kalmış gibi sırılsıklam ıslaktı Orhan. Trençkotu yer yer çamurlaşmıştı. Işıkları yakarak sırtından trençkotunu çıkarırken doğru mutfağa yürüdü. Ocağı yakıp çay suyu koydu. Mine'nin varlığına aldırış etmiyor gibi bir tutuma vardı. Genç kızın kızgınlığı daha da artmıştı. Bağırarak sordu. Ne cüretle nişanlıma gidersin sen? Bu hakkı kimden alıyorsun? Nasıl olur da onunla benim hakkımda konuşabilirsin? Orhan hiç oralı olmamıştı. Sadece kızın hiddetten irileşmiş gözlerine bakıyordu. Sakin, mahcup ve biraz da üzüntülü. Ne susuyorsun? Konuşsana. Sakinleşmeni bekliyorum. Sakinim ben. Pek öyle gözükmüyorsun. Patlamaya hazır serseri mayın gibisin. Kime çatacağını, kime boşalacağını bilmez gibisin. Önce otur, kendini toparla, birer çay içelim. Sonra rahat rahat konuşuruz. Çay falan içmeyeceğim. İzahat vermeni bekliyorum. Nasıl istersen. Zaten bu ani ziyareti yapmasan yarın ben sana gelecektim. Bilmem gereken önemli şeyler var. Önce bir hususu kesinlikle aydınlatalım. Ben ne bir ruh hastasıyım ne de sana aşık biri. Bunu kafana iyice sok. Özel yaşamına burnumu soktuysam bu sadece senin iyiliğin ve selametin içindir. Evet, senden hoşlandım. Bu yüzden de resmini yapmaya kalkıştım. Ama ben haddimi bilen biriyim. Aramızda asla hissi ve neticeye gidecek bir rabıta kurulamaz. Bu imkansızlığı çok iyi biliyorum. Öyleyse neden Erol'a gittin? Orhan ellerini pantolonun ceplerine soktu, suratı asıldı. Şimdi beni iyi dinle. Lütfen soru sorma. Çünkü ben de sana izah edemem, zira cevapları bilmiyorum. Senden tek ricam bana inanmandır. Senin peşinde bazı adamlar var. Bunlar benim uydurmalarım ya da muhayyilemin yarattığı gerçek dışı insanlar değil. Gerçek ve sana düşman kişiler. Aralarından birinin veya hepsinin seni öldürmek istediğine kesinlikle eminim. Şu Rıfkı denen adamın ya da Oktay Duru'nun ise ne gaye ile peşinde olduğunu bilmiyorum. Bak yine zırvalamaya başladın. Sana sözümü kesme dedim. Bu anlattıklarımın hepsi doğru, sana yemin ederim. Ayrıca Erol Baran'ın niçin seni öldürmek değil de evlenmek için peşinde olduğunu anlayamadım. Hala da anlamış değilim. Fakat bunun bir sevgiden, aşktan, görür görmez tutulmadan kaynaklanmadığına da adım gibi eminim. Saçmalıyorsun. Ne demeye çalışıyorsun sen? Peki bu üç ayrı erkeğin birbirlerini çok iyi tanıdığını söylersem ne dersin? Mine bir an irkildi. Sana inanmıyorum diye fısıldadı. Bana bir şans ver, sana bunu ispatlayayım. Nasıl? Orhan'ın gözleri bir an daldı. Sonra kararlı bir şekilde. Pazartesi sabahı benimle gel. Seni Oktay Dur denen adamın avukatının yazıhanesine götüreyim. Yazıhaneyi Rıfkı'nın şoföründen öğrendim. Orada olayları bütün çıplaklığı ile öğrenirsin. Hem belki de bu muammaya sen bir çözüm getirirsin. Mine kuşkuyla ressam sandığı adama baktı. Hiç de hasta biri gibi görünmüyordu. Benim ne işim var orada? Tanımadığım bir avukatın yanına niye gideyim? Başın üstünde dolaşan belayı öğrenmek istemiyor musun? Benim başımdaki bela sensin. Hem söylesene bana, sen kimsin? Şayet ortada benim bilmediğim bir şeyler dönüyorsa sen neyin peşindesin? Olaylara niye karıştın? Orhan inler gibi. Sana bunu sormamanı rica etmiştim dedi. Sanırım bir açıklama yapmak zorundasın artık. Bunu bilmek benim hakkım. Ama bu hoşuna gitmeyecek. Zaten senden hoşlanmıyorum. Orhan'ın yüzü acı ile gerildi. Dönüşü olmayan bir noktaya gelmişti. Kıza hak veriyordu. Ona inanması için kızın geçerli bir nedeni yoktu. Başını önüne eğdi kısık sesle. Ben kiralık bir katilim dedi. Pis, sabıkalı ve alçağın teki. İşim bu işte. Anladın mı şimdi? Beni Rıfkı tuttu. Ne için? Orhan kahrolarak mırıldandı. Seni öldürmem için. Mine dona kalmıştı. İri iri açılan gözleriyle Orhan'a baktı. Ne dedin? Beni öldürmek için mi? Evet, yine yalan söylüyorsun. Hasta ruhlu, yalancı biri olabilirsin ama tanıdığım kadarıyla sen asla katil olamazsın. Bıktım usandım artık bu numaralarından. Orhan için çekti. Yanılıyorsun Mine. Söylediklerim ne yazık ki doğru. Ben cinayetten sabıkalıyım. Daha bugün Rıfkı'nın evinde az önce iki kişiyi vurdum. Ölüp ölmediklerinden bile emin değilim. Umarım yaşıyorlardır. Mine dehşetle ressama baktı. Çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Orhan'ın doğru söylediğine inanmıştı. Kimi vurdun? Rıfkı'nın iki fedaisini. Fakat neden? Az önce onun adamı olduğunu söylemiştin. Hala anlamıyor musun? Seni bu tehlikeden kurtarmak istiyorum. Mine işittiklerine inanamıyordu. Yine aynı konuya dönmüşlerdi. Bu söylediğin kişileri hiç tanımıyorum. Sana daha önce de söyledim. Hayatımda bir kerecik bile görmediğim insanlar beni niye öldürmek istesinler ki? Bu sana saçma gelmiyor mu? Sorun da bu ya. Bugün Rıfkı'ya seni niçin öldürmek istediğini öğrenmek için gittim. Fakat olaylar tam istediğim gibi gelişmedi. Adamlarından biri üstümüze geldi. Bana ateş etti. Ben de kendimi korumak zorunda kaldım. Zaten artık iş çığırından çıktı. Çünkü Rıfkı seni koruduğum için beni de öldürmek istiyor. Mine ağzı hayretten açık, aptallaşmış bir şekilde Orhan'a bakıyordu. Genç adam sözüne devam etti. Emin değilim ama galiba her şey babanda düğümleniyor. Babamda mı? Sanırım öyle. Bu adamların asıl zoru babanla. Ama o öldüğü için her nedense şimdi seninle uğraşıyorlar. Mine Orhan'ın söylediklerine bir anlam veremiyordu. Çok saçma diye başını salladı. Babamın ölümünün üzerinden 20 yıl geçti. Ondan ya da benden ne isteyebilirler ki? Aklıma hiçbir neden gelmiyor. Şayet bir istekleri varsa bunca yıl ne beklediler? Kanımca onlar bir türlü izini bulamamışlar. Bu mantıklı bir izah değil. Biz kimseden saklanmıyorduk ki. Bilmiyorum ama Oktay Duru seni bulabilmek için senelerdir bir avukat çalıştırıyor. Adam yalan söylemiyorsa senelerdir bütün memlekette seni aramış. Bunu kimden duydun? Bizzat avukattan. Mine boğazında düğümlenen soruyu dayanamayarak sordu. Ya Erol? O da mı beni öldürmek istiyor? Bilmiyorum ama bu adamlarla yakın ilişkisi olduğunu öğrendim. Ona güvenmiyorum. Sana söylediği sevgi ve ilginin sahte olduğuna eminim. Mine ilk bulduğu boş iskemleye çöktü. Dizleri titriyordu. Gözleri dolmaya başladı. Acaba bugün Sapanca'da şahit olduğu kıskançlık gösterisi de sevgiden uzak, art niyetli bir oyun muydu? Onunla ilgili şüpheler yine beynine üşüştü, titremeye başladı. Orhan kaynamış suyu poşet çaylara dökerek Mine'yi uzattı. Kız bu kez reddetmeyerek kuruyan boğazını ıslatmak için mihaniki bir hareketle fincana uzandı. Korkunç bir yalnızlık ve hayal kırıklığı yaşıyordu. Dünyası adeta allak bullak olmuştu. Artık neyin doğru, neyin yalan olduğunu idrak edecek halde değildi. Gözleri doldu. Sonra yanaklarına doğru iki damla gözyaşı aktı. Olamaz diye inledi. Bunların hepsi yalan. Sen uyduruyorsun. Gerçekten öyle olmasını isterdim. Ama ne yazık ki hepsi doğru. Seni hayal kırıklığına uğrattığım ve dünyanı kararttığım için çok üzgünüm. Ama yaşamanı ve mutlu olmanı istiyorum. Sen saf, masum ve mutluluğu hak etmiş bir insansın. Dürüstlüğüne inanıyorum. Seni sonuna kadar koruyacağım. Mine yaşlı gözlerini Orhan'a çevirdi. Bunu niçin yapıyorsun? Bana aşık mısın? Hayır. Doğru söyle. Bunu hissediyorum. Beni seviyorsun değil mi? Orhan artık bu itirafın çok geç olduğunu biliyordu. Hayır dedi tekrar. İnanamıyorum. Başka hangi nedenle insan hayatını tehlikeye atar? Beni doğru dürüst tanımıyorsun bile. Ama benim için adam vurduğunu söylüyorsun. Aman Allah'ım ne kadar korkunç. Düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Genç kız bir an susup düşündü. Beynindeki kuşkulardan kesin kurtulmak istiyordu. Alacağı cevaptan korkarak sordu. Erol'a hiç Rıfkı'dan söz ettin mi? Orhan'ın vereceği cevap beynindeki kuşkuları yok edebilirdi. Genç adam bunun bir tür test suali olduğunu sezinlemekte gecikmedi. Mine'nin niye böyle bir soru yönelttiğini anlayamamıştı. Ama ani bir kararla ona yalan söylemeyi yeğledi. Belki kızı ikna için bir yararı olurdu. Hayır diye fısıldadı. Ona Rıfkı'dan hiç bahsetmedim. Mine'nin yüzü kireç gibi bembeyaz oldu. Demek Orhan haklıydı. Sevdiği adam da bu komplonun içindeydi. Dünyası karardı. Anlaşılan her şey bir yalan üzerine kurulmuştu. Orhan yanına yaklaştı. Dizlerini kırıp eğildi. Dikkatle Mine'ye baktı. Şimdi bunları bırak. İkimizin hayatı tehlikede. Önce güvenilir bir yerde saklanıp izimizi kaybettirmek, sonra da bu adamlarla mücadele etmemiz gerekir. Saklanmak mı? Neye saklanacağım? Ben ne yaptım ki? Sonra neden saklanabilirim? İşim, evim, yaşamım ne olacak? Bunları şimdilik unut. Bir süre ortadan kaybolmalıyız. Olacak şey değil. Buralara ne kadar zorlukla geldim ben biliyor musun? İşimi, yaşadığım ortamı seviyorum. Şimdi her şeyi yüzüstü bırakamam. Galiba durumun ciddiyetini ve içinde bulunduğun tehlikenin boyutunu hiç anlayamıyorsun. Mine başını önüne eğdi ve sonra isyan edercesine bağırdı. Polise başvurabilirim. Kimi hangi suçla itham edebilirsin ki? Henüz ortada sana yönelik bir saldırı mevcut değil. Olduğunda da iş işten geçmiş ve sen ölmüş olursun. İyi anlattıkların, sana yapılan saldırılar, polis onları dinlemez mi? Aklın başında değil, makul düşünemiyorsun. Kiralık bir katil olduğumu unutuyorsun galiba. Sabıkalının biriyim, polise gidemem. Gitsek bile onlara ne söyleyeceğim? Şimdiye kadar 3 adamı vurduğumu mu? Ne yapacağız öyleyse? Şimdilik tek çare evlerimizi terk etmek. İşin aslını ortaya çıkarıncaya kadar buralarda duramayız. Senin evin de tehlikeli, burası da. Rıfkı senin hakkında çok şey biliyor. Bu akşamki olaydan sonra boş durmayacak. Mutlaka evine gorillerini gönderecektir. Benim izimi bulması da çok sürmez. Mine hala kendisine gelememişti. Yaşamı şu bir hafta 10 gün içinde aklının alamayacağı kadar değişiklikler göstermişti, dalgalanmalar geçirmişti. Şimdi de hayatını kurtarmak için kaçması gerekiyordu. Yine de içinde yenemediği kuşkularla bir an Orhan'a baktı. Acaba ona inanmakla doğru mu yapıyordu? Orhan yumuşacık bir sesle konuştu. Sarsıldığını, şok olduğunu fark ediyorum. Sana söylediklerimin doğru olduğunu ispatlayacağım. O zaman bana daha iyi inanacaksın. Şimdi beni biraz bekle. Yanıma biraz eşya alayım, sonra doğru senin evine gideriz. Hiç endişelenme, ben yanında olacağım. Sen de kendine gerekli birkaç parça eşya alırsın. Sonra ne yapacağız? Bir iki gün ortalarda görünmemeliyiz. Nereye gideceğiz? Güvendiğim eski bir arkadaşım var. Bir süre onun yanında kalabileceğimizi sanıyorum. Ya bizi kabul etmezse? Onu o zaman düşünürüz. Belki bir otele gideriz. Mine biraz utanarak. Benim yanımda fazla param yok. Bankada biraz nakdim var ama çekemeyiz. Bugün ve yarın da bankalar kapalı. Takma kafana, benim yeterince param var. Mine inanmayan nazarlarla Orhan'ı süzdü. Ressam kızın şüphelendiğini anladı. Yatak odasına gitti ve Rıfkı'nın verdiği deste deste paraları getirdi. İşte diye gösterdi. Bizi bir süre idare eder. Sonrası için Allah kerim. Mine safça sordu. Bunları nereden buldun? Rıfkı'nın verdiği para. Yani beni öldürmek için aldığın ücret öyle mi? Doğru ama şimdi elimdeki paranın kaynağının ahlaki mücadelesini yapacak durumda değiliz. Para bize lazım ve onu kullanacağız. Kız son kere inleyerek sordu. Doğru bir şey yaptığımıza inanıyor musun? Bunun başka çözümü yok mu? Biliyorsan sen söyle. Şu an hiçbir şey bilecek halde değilim. Kafam durmuş gibi. Mine susarak önüne baktı. Orhan daha fazla tartışmayı anlamsız bularak tekrar yatak odasına koştu. Ufak bir valizin içine birkaç iç çamaşırı ile iki gömlek koydu. Paraların bir kısmını ve tabancasını valizin içine attı. Sonra çekmecelerden birinden yedek kurşun kutusu alarak onu da valize tıktı. Geriye döndüğünde genç kız aynı bitkin haliyle bıraktığı yerde oturuyordu. Hadi yürü çıkalım dedi. Az sonra evin ışıklarını söndürüp bilinmeyen bir geleceğe doğru evi terk ettiler. Taksiden Nişantaşı'nda Mine'nin sokağından az ileride indiler. Orhan sokakta Rıfkı'nın adamlarının kızı bekleyebileceğini düşünerek tedbirli davranıyordu. Karanlık bölgelerden ilerleyerek önce sokağı iyice kontrol etti. Bundan böyle Rıfkı'nın ne yapacağı belli olmayabilirdi. Ama sokakta şüpheyi çekecek bir şey göremedi. Kaldırımların iki yanına park eden araçların içleri boştu. Sokakta bekleyen ve köşeleri tutan kimseler de yoktu. Yine de ihtiyacı elden bırakmadan ağır ağır eve yaklaştılar. Sokak kapısından önce Orhan girdi ve otomatiğe bastı. Merdivenler boş ve soğuktu. Mine az evvel indiği merdivenlerden şimdi Orhan'ın arkasında ona adeta yapışırcasına ve korka korka çıkıyordu. Kendi evine böyle ürkerek girmek kızda tedirginlik yaratmıştı. Merdivenleri çıkıp dairenin önüne geldiler. Orhan valizden tabancasını çıkardı. Parmağıyla kıza sus işareti yaptı. Kulağını kapıya dayayıp içeriği dinledi. Genç kız fısıltıyla ne oldu? İçeride birisi mi var yoksa? Diye sordu. Orhan sesini çıkarma dedi. İçeride bir ses duymuştu. Yeniden dinledi içeriği. Duyduğu ses telefonun çalan ziliydi. Telefon diye mırıldandı. Mine rahatlar gibi olmuştu. Çantasından aceleyle anahtarını çıkarmaya çalıştı. Kapıyı açıp içeriye girmek istiyordu. Orhan acele etme bırak çalsın dedi. Neden? Kontrol ediyor olabilirler. Kim? Eve gidip gelmediğini bilmek isteyenler. Mine şaşkınlıkla korkutuyorsun beni diye söylendi. Tedbirli olmakta yarar var. Artık ok yaydan çıktı. Her an harekete geçebilirler. Kız duruma uyum sağlamakta zorlanıyordu. Rıfkı'nın adamları mı diye sordu. Sanırım diğerlerinin adamları da olabilir tabii. Mine heyecandan yine titremeye başlamıştı. Telefonun zili 2-3 kere daha çaldı sonra kesildi. Orhan ışıkları yakmadan yanına birkaç parça giysi alabilir misin diye sordu. Kız başını evet anlamında salladı. Anahtarı çevirip içeri girdiler. Mine artık düşünce gücünü kaybedecek haldeydi. Karanlıkta koşar adım yatak odasına koştu. Kapalı perdelerin arkasından odaya akseden sokak ışıkları altında ufak bir valizin içine el yordamıyla bulabildiği birkaç kazak ve etek sıkıştırdı. Saç fırçasını ve sanki çok lüzumluymuş gibi tuvaletinin üzerinden birkaç rujunu ve pudrasını aldı. Valizin fermuarını çekti. Sonra banyoya gidip diş fırçasıyla macununu toparladı. Acele etmesi gerektiğine inanıyordu artık. Orhan'ın yanına dönüp ben hazırım dedi. Kapıyı kilitleyip dışarı çıktılar. Merdivenlere yürürlerken içerideki telefonun sesi tekrar kulaklarına çarptı. Biri ısrarla onu arıyordu. Mine arayanın Erol Baran olduğuna emindi ama bu tahminini Orhan'a söylemedi. Dışarıda yağmur bütün hızıyla devam ediyordu. Sokağın ıslak kaldırımlarında koşar adım ilerleyerek ana caddeye çıktılar. Şehrin göbeğinde bile kötü havada taksi bulmak zorlaşıyordu. Taksiye atladıklarında Orhan biraz rahatlamış gibiydi. Mine sesini çıkarmadan başı önüne eğik, hafif kuşkulu ve kaderin kendisine oynadığı bu garip oyunun kaçınılmaz kabulüyle süklüm püklüm oturuyordu. Orhan göz ucuyla ona baktı. Sonra dostça uzanıp elini tuttu. Rahat ol ve endişelenme. Ben yaşadığım sürece kimse kılına dokunamaz. İnan bana, her şey düzelecek. Sana söz veriyorum. Hayatındaki bu esrar perdesini kaldıracağım ve o heriflerin niçin peşinde olduğunu öğreneceğim. Gerekiyorsa o zaman polise de gidebilirsin. Yeter ki önce seni şu tehlikelerden bir kurtaralım. Mine hiç sesini çıkarmadı. Orhan'ın elini tutmasından da şikayetçi olmamıştı. Hatta sözleri içine huzur vermiş, hiç olmazsa yapayalnız olduğu şu dünyada velev ki bir katil dahi olsa kendisine yardım elini uzatan birini bulmuştu. Orhan kızın gereksiz bir endişeye kapılmasını önlemek için elini Mine'nin elinden çekti. O anda kızın kendisine ne kadar minnetle yaklaştığını anlayamazdı. Olaylar öylesine hızlı gelişiyordu ki genç kız da yaşadıklarını doğru dürüst tahlilden, iyiyi kötüyü birbirinden ayırmaktan, hadiseleri sağduyulu ile değerlendirmekten acizdi. Orhan'ın itirafları onda tam bir şok etkisi yaratmıştı. Özellikle onun bir kiralık katil olduğunu kabullenmekte zorlanıyordu. Kısık sesle Orhan'ın kulağına eğilerek sordu. Ayrım sonu. Sayfa 244.